Ayrım 13, Sen Kimsin? Çiğdem Anat, sayfa 135. Yıldırım. Yıldırım'ın aklı işe takılmaya başladı. Neyin nesiydi politik dalgalar? Rakipleri ortalık yerde içki içmiyorlarmış, hatta sigarayla bile fotoğraf çektirmiyorlarmış. Her kapıya dayanıp dinden, imandan söz eden derneklere bağış yapıyorlarmış. Eşleri davetlere dekolte kıyafetlerle gitmiyorlarmış falan filan. Müdürlerin anlattıklarını duymayan kalmamıştı ama işini adabınca yapan yürür giderdi. En gelişmiş makinaları kullanan, en kaliteli işleri teslim eden şirketine bunlardan neydi ki? Nefret ediyordu politikadan. Bakanların adını bile bilmiyordu. Ne evde ne işte siyaset konuşurdu. Gençliğinde ortalık toz dumanken, yaprakla flört ederken, tartışılan siyasi konularla biraz ilgilenmişti. Sonra yurt dışına gidip bu saçmalıkları hiç duymamıştı zaten. Şimdi işin raconu politika mı yapmaktı? Hayır, anlamıyordu. Eğer gerçekten öyleyse politikanın en kralını da o ve şirket çalışanları yapardı ama önce vaziyeti her yönüyle anlamalıydı. Alman ortağı zaten politikanın sadece kazançlarını olumsuz etkileyip etkilemeyeceğiyle ilgilenirdi. Gerisini aldırmazdı. Hiç inanmıyordu politikaya. Herkesin derdi paraydı. Cukka neredeyse millet oraya yığılırdı. Gerisi yalan dolandı. İnsanlar başkaları için kendilerini hiçe sayarlarmış. Milletler için ölürlermiş. Vatanlar için savaşırlarmış. Mavralarına zaten hiç kalmamıştı. Hayata bir kere geliniyordu. O hayat neden feda edilsindi ki? Benim önemim yok, halkımın önemi var diyenler rahatsızdı. Kişilikleri gelişmemiş, bir işte dikiş tutturamamış, muhtemelen yatakta da beceremeyen kifayetsizlerdi. Sünepe sünepe büyüyenler, peşine takılacakları bir siyasi akım bulup kahraman kesiyorlardı. Bu arıza tiplerin kafası da çalışmıyordu. İnsan hep aynı cümleleri kurarak aynı şeyleri savunabilir miydi? Değişen dünyada sözde, inançta, eylemde değişirdi. Kafayı çalıştıracaksın, ezbere konuşmayacaktın. Bunlar bülbül misali neyi belletilirse zar zor onu söylüyorlardı. Ne olacaktı ki abi, eğer bu politika para yapıyorsa? En tillahından ezberleri şirketin çalışanları yapardı. En etkili belagatları sallarlardı. Şirketin çalışanları yapardı. En etkili belagatları da öğrenmiş olurlardı. Al işte, her hitap vardı onda ve ekibinde. Ekip son yüzyılın altın anahtarıydı. Şirketlerde tek adam dönemi kapanmıştı. Ekibi doğru kurduğunda sırtın yere gelmezdi. Ekip şirketi senden fazla sahiplenecekti. Yıllık primleri yüksek tutmak, ara sıra birlikte poker oynamak, 7 yıldızlı konyakları cuma günleri işe paydos etmeden açmak ekip bir arada tutardı. Ekip içinde palazlanıp şirketin genel gidişatı hakkındaki üstün fikirlerini toplantı dışındaki ortamlarda sağda solda dillendirenler ise ekipten uzaklaştırılırdı. Palazlanmaya izin vermezdi Yıldırım. Kimsenin kendisini vazgeçilmez görmesine müsaade etmezdi. Nice ekip arkadaşları gelip geçmişti bu şirketten. Kan değişimi kanı tazelerdi. Yıldırım'ın ekipte başlangıçta çok önemsediği, yere göğe koyamadığı, ardından biletini kesti elemanlardan sadece avukat Ahmet bir süre başına dert açmıştı. Avukatların avukatı denen zat, onun külahını buna, bunun külahını ona geçirme hiç öğrenemeyen, iki dümen kırıp ciddi avantaj sağlayacak işleri engelleyen bir takozdu. Büyük davalardan şirketleri kurtaran serbest çalışan avukatı, şirketinin bünyesine dahil etme bin pişman olmuştu Yıldırım. Kaç tane ihalede ufacık detaylara göz yummayıp ihaleyi kaçırmalarına yol açmıştı. Ahmet'i şirketten çıkardıktan sonra tazminat davasıyla ciğerini sökmüştü namussuz. Kim bilir kime ahlak dersi veriyordu şimdi. Hayır, işin kötüsü avukat Ahmet insana kendini kötü hissettirirdi. Altı üstü para kazanacakları bir iş yapıyorlardı. Ahlak abidesi, timsali şahsiyet, işteki her adımda ahlaki sorgulama yapmış, Yıldırım'ın canına tak etmişti. Ben ahlaksız mıyım, kötü müyüm, dolandırıcı mıyım diye kendi kendini sorgulamasına, aylarca uykularının bozulmasına neden olmuştu. Yıldırım geçmişi hatırladıkça aniden canının çok sıkıldığını hissetti. Geçmişi düşünmekten hep kaçınırdı. Geçmiş taşıyamayacağı bir yük ağırlığında çökerdi üzerine. Geçmişe döndü, kendini çok parçalı resim içinde kaybederdi. Kendi parçalarını tek tek toplar ama parçaları bir araya getiremezdi. Daha doğrusu her yapbozdan bir başka görünen Yıldırım çıkardı. Onlarca farklı Yıldırım. Hepsine yabancıydı, hiçbiri o değildi. Her biri oydu. Hangisiydi? Bugün bile kendini parçalara ayıramıyordu. Bugün tek gününe dahi baksa parçalarından onlarca yeni başka yıldırım resmi çıkardı. Psikoloji tehlikeli bir bilim alanıydı. Hipnoza girmeyi düşünmek onun için ölümlerden ölüm beğenmekti. Hipnozdan çıkamayacağını biliyordu. Beyninin hangi kısmı eksik ya da fazlaydı? Onu kim bu hale getirmişti? Çocukluk anılarını hatırlamaktan, anlatmaktan nefret ederdi. Yaşı ilerlemesine rağmen hala anne babasını rakı sofralarında suçlayan tiplere de acırdı. Sorgulama yapmak da birilerinin sorumlu tutmak da zayıflıktı. Alev Züleyha ile sevişir miydi? Uzandığı koltukta gözünü kapattı. Biliru ve uzun uzun anlattı Züleyha'nın sevişmesini hayal etti. Züleyha'nın kocaman ağzı, kalın dudakları, Bilir'in avuçlara sığmaz kalçası, Züleyha'nın uzun kolları, Bilir'in sert dolgun memeleri, hepsinin iç içe geçmişliği, iki kadının teninden yayılan parfüm kokuları, onları izleyen Çakır'ın efsunlanışı, iki kadının herifi unutması, ilk tatminlerinden sonra Çakır'ı hatırlamaları, yatağa sürükleyerek aralarını almaları, vücudunu döne döne paylaşmaları. Hayali bile Alev'i uyarmışken Kerem kapıdan girdi. Kerem loş ışıkta tavanı seyreden karısından ne kadar süre eğleyecekti? Alev gibi sürekli başına dert açan, sürekli felakete uğrayan insanlardan yakasını ne zaman kurtaracaktı? Bu tipler belayı davet ediyorlar, ya kendileri yaratıyorlar, ya kolayca halledecek olayları büyüterek bela kıvamına sokuyorlardı. Alev'i dertlerle, tasalarla nefes almak diri tutuyordu. Bu tiplerin iyiyim dediklerini hiç duymamıştı. Nasılsın sorusuna bin bir yakınmalarıyla karşılık verirlerdi. Sorunlarını dinleme, yardım etme, çözüm bulma melekeleri gelişmiş insanların yakasına yapışırlardı. Kerem Billur ile birbirine benzediklerine emindi. Aksi takdirde Alev'i kim çekerdik? Belki de Billur'un işi yoktu. Alev ile vakit geçiriyordu. Bak bu da mümkündü. Bazı insanlar başkalarının dertleriyle oyalanıp günler, hatta aylar, hatta yıllar geçirebilirlerdi. Mevzusu olmayan ya da kendini unutmak isteyen yalnız kişiler, dert üzerine dert üreten kişileri buluverirdi. Aslında dert yaratanlar da dertleri dinleyip duranlar da birbirine benziyorlardı. Günlük akışın sıradanlığı felaket yaratarak kırıyorlardı. Kerem karısının bela tutkunu olduğunu farkına yeni varıyordu. Şaşırtıcı biçimde kafası yaran Alev hiçbir detay sormadı. Anlatılanlarla yetindi. Billur şaşırdı. Soru sormak istemeyecek kadar tükenen bu adam karısını sevebilir miydi? Belki canını okuyayım senin dercesi üzerine çıkıp tecavüze benzer tacizde bulunabilirdi ama o kadar. Kayıtsızlık tükenişin ifadesiydi. Kerem şiddetin düşük dozundan bile hoşlanmazdı. Alev ilk tanıştıklarında kulağına edepsizce konuşarak kasıklarını tuttuğunda kız çocuğundan beter utanıp kızarmıştı. Sakince yumuşak dokunmayı severdi. Kışkırtıcı sözcüklerle tahrik etmeyi beceremezdi. Kafa göz yaran cinslerden de çekinirdi. Kerem'in tahammül sınırının zorlandığı, katlanma sürecine girdiği açıkça seziliyordu. Kerem duygularını okuduğunu hissettiği karısına yarenlik eden açık göz hatta minnettarlığın içtenlikle ilgisini esirgemeyerek gösterdi. Billur'u daha fazla anlayabilmek, meşguliyetlerini öğrenebilmek için dolaylı sorular sordu. Alev ise kocasını incelemiyor, bugün de kurt artık rahatlığıyla istifini bozmuyordu. Kerem siyasetçilerle gitti iş ziyaretlerine tanışıp ahbaplık kurdu. Her çevrede geniş nüfusa sahip, el attığı her işin altından başarıyla kalkan tanınmış bir iş adamı ve eşiyle ertesi gece yemeğe çıkıp Ahmet Bey'in davasını görüşmeleri gerektiğini söyledi. Alev uzaktan hayranlıkla izlediği iş adamının adını duyunca gücünü toparlayıverdi. İş adamının başarıları yıllardır gazete sayfalarından düşmüyordu. Adamın yönetici vasıfları üzerine seminerler veriliyordu. Üstelik yakışıklıydı, üstelik şahane evliliğini 20 yıldır sürdürüyordu. Ayrıca keyif pezevengiydi, teknesi, motosikleti, antika arabaları, dekorasyonu, dergilere basılan evleri, resim koleksiyonu, yemek yedi, restoranların çeşitliliği, içtiği şarapların marka değerlerinin yükselişi, her cebinden bir hüner, marifet taşıyordu. Alev ertesi akşamın zihinsel hazırlığına geçmişti bile. Birden avukat Ahmet'i sormak aklına geldi. Kocasının şu andaki üzüntüsüyle ilgilenmeliydi. Ahmet'in tutuklu yargılanma süresi uzayacaktı. Kim bilir ne zaman salıverilecekti. Belki de üzerine öyle suçlar atılacaktı ki suçsuzluğunu ispat edene kadar çocukları büyüyecekti. Yemek yiyecekleri büyük iş adamının Ahmet'i kurtarma ihtimali yok değildi. Her ihtimal değerlendirilmeliydi. Kerem'in uzaklardan bakan, Donuk gözleri birden yaşla doldu. Gözleri pırıl pırıl parlayan kırılgan aynalara döndü. Ahmet ağabeyin lafının geçmesi bile Kerem'in kalbine giden atar damara dokunmak için yeterliydi. Billur bu evlilik çok sürmez diye geçirdi içinden. Alev ise kocasını meşgul eden konuya değinerek, gönül alınganlığını, kederini paylaşarak yüreğini yumuşattığını düşündü. Yıldırım kudretini daha fazla göstermeliydi etrafa, etrafı daha fazla korkmalıydı ondan. Bu millet korkutulmaktan anlardı. Rakipleri de kimdi? Onlar da güce boyun eğerdi, koltuklarına dokunmazlardı. Yeni bir araba almalıydı, zırhlı araba. Bu herif belalı dedirtecek araba. Camlarına siyah şerit kaplatmalıydı, esrarengiz havası artmalıydı. Evin önüne koruma kulübesi yaptırıp bir güvenlik görevlisi dikmeliydi. Bahçesine bir doberman köpek dolaşmalıydı. Altın kaplama saat, altın çerçeveli gözlük takmalıydı. Çalışanlarıyla ilişkilerini yeniden düzenlemeliydi. Önce kendi şefleri çekinmeliydi ondan. Sağda solda ne ters patron deyip anlatmalardı ki namı yürüsün. Ekip çalışmasının sonu gelmekteydi anlaşılan. Şirketteki ekip müdürleri iş elden neredeyse gitmek üzereyken piyasada dönen dolaplara uyanmışlardı. Bu rehaveti onlara veren belli ki kendisiydi. İpleri sıkmayı, onları boğmayı da yine o bilecekti. Yıldırım fırtınayı döndürene kadar neler çekmişti. Şirketin kimseye yedirmezdi. Değişecekse değişecekti, değişmeyip ölemezdi. Değişmemekten gururlananları, değişmeyip tutunamayanları, değişmeyip parasızlıktan sürünenleri, değişmemekten mutluluk icat edenleri hiç anlamamıştı zaten. Gelene gidene göre pozisyon belirlenemezsen çiğner geçerlerdi seni. Anında ezildiğin yerde gömülürdün. Kimse hatırlamaz, kimse dönüp bakmazdı. Yıldırım böceklerden nefret ederdi. Panterleri severdi. Kadınların geyik yakışıklığında delikanlılar yerine goril sağlamlığında kodomanları tercih ettiğinden, çocukların kedilerle oynayıp aslanlara hayran kaldığını, erkeklerin kelebek kızlarla eğlenip kur kadınlarla evlendiğini bilirdi. Doğanın dengesi böyleydi. Birden Oya'nın telefonunu çevirdiğini fark etti. Kızıl saçlı, çilli Oya, arkadaşı Sinan'ın kimseye göz sürmeyen, ikişe çarap işse gevşemeyen, lafını sakınmadan söyleyen, Çin ordusunun ortasına bıraksan kocasını aldatmayacak karısıydı. Oya'yı sadece Sinan'a ulaşamadığı vakit arardı. Şimdi neden aramıştı ki? Oya telefonu açtığında önemli bir sorunu olduğunu, onunla acilen yalnız konuşmak istediğini söyledi. Oya tabii ki çok şaşırarak hemen dedi. Yıldırım arkadaşının eşiyle hemen buluşmak üzere kuytu bir restoranda öğle yemeği randevusu verdi. Telefonu kapattığında ne halt ettiğini kendisi de bilmiyordu. Arabasına binip yola çıktığında ne uyduracağını düşünürken Oya da nereden çıktı abi diye katılarak gülüyordu kendi kendine. Oya albenisini adeta örtmeye çabalardı. Güzelim saçların tepesinde toplardı. Makyajdan hoşlanmazdı, akıllıydı, faka basmazdı. Muhabbetin alasını döktürürdü de bu gizli ve acil buluşmanın önemine inanırsa. Çarçabuk önemli neden bulmalıydı. Oya'ya dokunmak istiyordu. Sinan dışında kimsenin dokunamayacağı kadına o dokunabilmeliydi. Kimsenin aklını başına alamayacak kadının gönlünü o çalabilmeliydi. Kimsenin vücut beyin kimyasını bozamadığı kadını o bozabilmeliydi. Alıcı gözle bakmadığını zannetti Oya. Aklını nasıl yer etmişti? Oya restorana kendisinden önce gelmişti. Zor anların sıkı dostu. Uçuruma düşsen elini uzatıp tutacak Oya. Onu ayakta karşıladı, sarıldı. Merakla, endişeyle anlat Yıldırım ne oldu diye sordu. Yıldırım sanki bir doktorun karşısına oturmuştu. Yalanlarla gerçekleri yoğuran, yalanla gerçeği ayırt edemeyen beyni diline vurdu. Tutarsız, çelişkili konuştukça konuştu. Kendi sesine, duygularına tamamen yabancılaşarak o anda sözlü hikayeler derledi, uydurdu, anlattı. Son sözünde Oya'nın çığlığıyla ne dediğini kulakları duydu. İntihar etmek istiyorum deyip ağladığını fark etti ve Oya'nın upuzun kollarıyla boynuna sarıldığını gördü. Oya yerinden fırlayıp Yıldırım'ın yanına sokulup arkadaşını bağrına basmıştı. Yıldırım başını onun göğsüne dayadı, ağlamaya devam etti. Gözyaşları kadının göğsüne aktı. Yıldırım kadının göğsünü çocukça öpmeye başladı. İntihar etmek isteyen Yıldırım'ı itmek acımasızlıktı. Kucaklanmaya ihtiyacı vardı. Yıldırım bacaklarını Oya'nın bacaklarına doladı. Kadıncağız çaresizlikle kıvranan Yıldırım'ı teskin edebilmek için bacaklarını tuttu. Yıldırım tükenmeyen anne merhametine sığınırcasına sarılıyordu. Restoranda daha ileri hareketler çekemeyeceği için gidelim buradan diyerek Oya'nın arabasına binip kendi arabasını restoranın önünde bıraktı. Oya arabayı kullanırken kucağına yattı. Eteğini sıyırarak bacaklarını öpmeye başladı. Kadın irkilerek "Ne yapıyorsun?" diye çığlık attı. "Yıldırım, galiba sana aşık oldum," dedi. Oya kas katı keserek arabayı sürmeye, Yıldırım onun bacaklarını okşamaya devam etti. Oya şaşkınlıktan sıyrılarak "Yeter, kendine gel," diye bağırdı. Yıldırım anında toparlanıp koltuğuna gömülerek özür diledi, sustu. Ağzını hiç açmamacasına sustu. Şehir merkezine geldiklerini tek laf etmeden arabadan indi. "Sağ ol aşkım, ömrümü uzattın," dedi. Oya sık görüştükleri dostlarının kendisine aşık olduğuna inandı. Ancak uzun süre bastırılarak gizlenmiş derin bir aşk bir insanı böylesine dağıtabilirdi. Yoksa durup dururken Yıldırım onu ansızın neden arayıp üzerine atlasındı ki zaten? Neden intihar aşamasına gelsindi ki? Demek ki çok uzun süredir karşılıksız, çaresiz aşk duygusu altında ezilmiş ve tükenme noktasında her şeyi göze alarak itiraf etmeye karar vermişti. Sinan duysa Yıldırım'ı öldürürdü. Bahar duysa komadan çıkamazdı. Ağzından tek kelime kaçırmayacaktı. Hep beraber toplandıklarını kimseye sezdirmeyecekti. Gözü kaşı seyirmeyecekti. Hiçbir şekilde en ufak açık vermeden bu sırrı saklamalıydı. Zavallı dostu çok acı çekiyordu. Şu anda ızdırapla kıvranıyordu. Elinden ne gelebilirdi ki? Yıldırım gerçekten intihar eder miydi? Eğer intihara kalkışırsa vicdan azabından perişan olurdu. Nasıl da fark edememişti onun aşkını? Şimdi ne yapacaktı? Oya'nın vesveseli günleri, karabasanlı geceleri başlamıştı. Alev ile Kerem o büyük iş adamıyla buluşacakları restorana erken gidip beklemeye başladılar. Ahmet ağabeyi kurtarma planı bu gece netleştirmelilerdi. İş adamı Fırat Develi Han'ı beklerken muhabbet edecek konu çoktu ama ikisi de birbiriyle konuşmak istemiyordu. Ağızlarından çıkan her kelime tatsızlaşıyor, yavanlaşıyordu. Evlilikler yorulup yaşlandı, hep başkalarına ihtiyaç duyulurdu. Başkalarıyla yemeğe çıkmak, başkalarını eve daha çok davet etmek, başkalarını da tatile çağırmak, başkalarıyla buluşup dolaşmak, başkalarıyla sessizliği kırmaya uğraşmak, evli yoğun bakıma sokmak, ilişkiyi diriltmeye çabalamak, başkalarını kurtarıcı saymak. Hatta evliliğin yığılan sorunlarıyla yüzleşmekten kaçmak için başkalarının ilişkilerini beğenmemek, kusur aramak, sürekli eleştirmek, başkalarının başlarına gelen felaketleri ballandıra ballandıra anlatarak rahatlamak, başkaları boşandıkça hala evliyiz diye avunmak, çoğu yorgun, bıkkın, evli çifte görülürdü. Alev de etraftaki başkalarını süzüyor, başkaları hakkında konuşuyordu. Kerem dalgındı. Kerem'in aklından bir yandan inci geçiyor, bir yandan kaç yıl daha evli kalması gerektiğini düşünüyordu. Oğlu büyüyünceye kadar karısı kutsaldı. Boşanmak kimi zaman aklını yokladığında ellerini yüzünü yandığını hissediyordu. Oğlu büyümeden boşanamazdı. Annesi babası boşanan hiçbir çocuğun mutlu olabileceğine inanmıyordu. Boşansa Alev ne yapacaktı? Sevgili bulamayacaktı. Geceleri sevgisiyle mi, oğluyla mı yatacaktı? Sevgilisi oğluna nasıl davranacaktı? İlişkinin başında o sevgili zeki, tatlı çocuğunu gezdirecekti. Şakacı abi, sevgi, anlayış dağıtacaktı. Ya sonra ne olacaktı? Çocuğunun her sözü, her hareketi o sevgiliye batacaktı. Çocuğun aksırmasından, tıksırmasından bile rahatsız olacak yabancı herif. Alev de çocuğunu dinlemeyecek, hal ve gidişatını takip etmeyecekti. Çocuğu yüzünden çektiği sıkıntılardan usanacaktı, çocuğu da kendi haline bırakacaktı. İnci ne yapacaktı? Kerem sık sık iş seyahatine çıktığında oğluna gece boyunca ders mi çalıştıracaktı, börek mi açacaktı? Genco kırık not olduğunda ağlayıp tam not aldığında pastalar mı süsleyecekti? Geceleri müzik açıp içkilerini içerken bir yandan da kucağında Genco'yu mu öpecekti? Mutsuz çiftlerin boşanması çocuğa mutluluk getirmediği için anne babayı da çocuklar yüzünden mutsuzluğa sürüklüyordu. Hem onlar kafa göz yararak kavga eden çocukların yanında birbirine tabaklar fırlatan bir çift değildi ki muhabbetin, sevişmenin tadı kalmamış da olsa bu evlilik sürmeliydi. İnci'yi bir gün bile görmemeye tahammül edemiyordu ama zamanla herhalde geçerdi bu duygusu. Alev iş adamı Fırat Develi Han'ı tanımak için sabırsızlanıyordu. Sık sık saatine bakıyordu. Tuvalete makyajını tazelemeye gitti. Tuvaletten çıktığında kapının önünde dergilerde yüzünü, boyunu, posunu gördü. Fırat'la karşılaştı. Kendini tanıtmadı. Tek kelime etmeyerek adamın gözünün içine baktı. Fırat tuvalete girerken duraksayıp bu alımlı kadını boydan boya süzdü. Fırat sokayı yutmuş, elektriği almıştı. Alev masaya dönerken Fırat'ın karısının Kerem'in yanına oturduğunu gördü. Demek Fırat da kendi yanına oturacaktı. Yakın temas ortamı hazırdı. 13. ayrımın sonu, sayfa 144.